Hoş geldiniz. Saygılı misafirimize hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, bize sevgili kardeşlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok heyecanlıyım bugün çünkü İsa'nın huzuruna geldik ve de hep birlikte yaptık. Çok güzel bir şey, özel bir şey yani. Mesih'imi seviyorum. Bazılarımız onu seviyoruz. Biz kilise olarak mesihsel ilişkileri bir vaz serisi yapıyoruz. Çünkü Mesih'i seviyoruz. Ama bundan daha var. Neden mesihsel ilişkileri anlatıyoruz? Çünkü İsa, söylediğimiz gibi, hem Tanrı hem de insan olarak bizim hayatımız için en iyi örnektir. Nasıl yaşayacağız, nasıl davranacağız? Bunu sorarsak İsa'ya bakmalıyız. Çünkü peygamberler iyiler ama mükemmel değildiler. Yani hem iyilik yaptılar hem de kötülük yaptılar. Ama hiç bir şey mükemmel yapmadılar. İsa her şeyi mükemmel yaptı. Bu yüzden ona bakıyoruz. Ve bakınca üç büyük şey anlayabiliriz. Yani onun hayatı bize şunları gösterir. Birincisi, Tanrı bize nasıl davranıyor. İkincisi şu, insanlar Tanrı'ya nasıl tepki veriyor. Hem kötü hem de iyi tepkileri. Üçüncüsü, Tanrı'ya seven insanlar başka insanlara nasıl davranmalı. Çok öğreniyoruz. İsa bize bunları gösterdi. Çünkü %100 Tanrı'dır ama mucizevi bir şekilde Tanrı'nın kudretiyle %100 insan olarak yaşadı. Tanrı olarak insanlarla karşı karşıya geldi. Onun davranışları Tanrı'nın davranışlarını gösteriyor. İnsanlar ona farklı farklı tepkiler gösterdiler. Bunlar da tüm insanların Tanrı'ya tepkileri görüyoruz. İyi tepkilerinden öğrenebiliriz, kötü tepkilerinden uyarıldık. Ve İsa insan olarak başka insanlarla konuşunca, buluşunca, yemek yiyince, her sıradan bir şey yapınca bizim birbirimize davranışımız nasıl olmalı bunları gösteriyor. Ben İngilizce öğretmen olurken bazen çok zor bir soru öğrenciler tarafından soruldum. Yani bana gramer hakkında çok spesifik, çok zor, varsayımsal bir şey öğrenmek istediler. Ve ben nasıl sana öğreteceğim diye düşündüm. Ama yavaş yavaş bir şey yapmaya başladım. Her zor bir soru için iyi küçük bir hikayem vardı. Ve bu hikaye çok basit, çok net ama prensipleri gösterdi. Örnek vereceğim. Öğretmenler, birkaç kişi öğretmenlik yapıyorlar. Siz aynı şey yapıyor musunuz? Küçük bir hikaye söyleyebilirsin ve prensipler gösteriyor. Sana diyeceğim bir şey. Bir öğrenci bana geldi ve İngiltere'ye gidecekti. Bana dedi ki, ben İngiltere'deyken bir kelimeyi öğrenmek istersem ve kelimeyi bilmezsem ne yapacağım? Ben sözlüğe bakacak mıyım? Ben hayır dedim. Sözlüğüne bakma çünkü yanlış olabilir. Duruma göre sen İngiliz etrafındaki yerlerde onlara sor. Çünkü onlar iyi bir cevap verecekler. Öğrenci bana dedi ki, hayır yapmayacağım, utanç da olacağım. Bu yüzden sözlüğüme bakacağım. Ben dedi ki, arkadaşım vardı. İngiltere'ye gitti. Ve bir kişinin evine gidince, ben oturabilir miyim sormak istedi. Ama nasıl sormak istemedi, bu yüzden sözlüğe baktı. Ve koltuk kelimeye baktı. Koltuk, armpit. Çünkü koltuk iki anlamı olabilir, değil mi? Hem sandalye bir şey veya iki. Bakınca yanlış bir anlamaya baktı ve bu yüzden İngilizce söyleyeceğim. Excuse me, may I sit in your armpit? Senin koltuğunda oturabilir miyim? Şunu anlattım ve ondan sonra öğrenciler, tamam dedi. Etrafımdaki kişilere soracağım, sözlüğüme bakmayacağım. Bu yüzden bunlar çok iyi hikayeler olabilir. Ve bugünkü hikayesi böyle. İsa'nın hayatından geliyor. Küçük, kısa, net, çok karışık değil. Ama bize çok önemli prensipleri öğretebilir. Ve biz zor, varsayımsal bazen soruları bunlar aracılığıyla cevap verebiliriz. Tamam mı? Bu yüzden bugün hangi ilişkiye bakıyoruz? Mesihsel ilişkisi. İsa kurtarıcımız. Bu ilişkisi bakıyoruz. Ve birkaç sorular sormak istedim çünkü aklıma geldiler. İlk önce kurtarılmak için benim ne yapmam gerekiyor? Biraz konuştuk ilahiyle söylerken ama tekrar bakacağız. İsa, ikinci soru şu, İsa ne sebeple insanları kurtarıyor? Üçüncü, ben kurtarıldıktan sonra İsa benden ne istiyor? Ne bekliyor yani? Ve sonunda İsa beni gerçekten kurtardı ise neden bazı zorlukları yaşıyorum? Düşündüm ki her şey daha iyi olacak. Artık hayatım sorunsuz olacak. Ama bazen böyle olmuyor. Neden? Ve durumumda bir fark olmazsa benim için değişen ne? Ne oldu? Güzel. Bugünkü hikaye İsa'nın ölümü hakkında. Gerçek bir hikaye, kutsal kitapta gerçekten oldu, geçti. Ve bunu anlayabilmek için o günkü duruma bakmalıyız. İsa 3 sene boyunca İsrail halkına öğretti, onlara hastalarını iyileştirdi, onların muhtaçları için mucizeler yaptı. Aç kaldıklarında onlara yemekle yedirdi. Hepsi iyi yaptı, mükemmel yaptı. Ama bunlara rağmen şimdi o aynı halk onu reddetti. İsa'dan nefret etti. Onun ölmesini istediler ve bu yüzden onu Romalılara verdiler öldürmek için. Onun, İsa'nın en eski, en yakın arkadaşları bile onu reddetti. Askerler onun için gelince onlardan, arkadaşlarından biri tarafından ihanet edildi. ve obeleri koşa koşa kaçtılar. İsa'yı yalnız bıraktılar. Onlardan biri tarafından inkar edildi. Oh, duygumsal bir şekilde düşük. Romalı askerler onu dövüp kırbaçladı. Onun başına dikenden taç takıldı. Taktılar. Fiziksel bir şekilde çok düşük. Ve de bildi ki onun sırtında her günah koyacaktı. Ve ruhsal bir şekilde çok düşük. İsa şimdi en aşağılık, en kötü, en yalnız duruma düşmüştü. Çok büyük bir acı içindeydi. Ve biz şimdi Luka'nın kitabı 23. bölüm ayet 32'den okuyoruz. Ekranda olacak. İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'ya biri sağında, öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, "Baba, onlara bağışla," dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kürü çektiler. Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa ile alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini de kurtarsın diyorlardı. Askerler de yaklaşıp İsa ile eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak, "Sen Yahudilerin kralıysan, kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde şu yafta vardı, "Yahudilerin kralı budur." Çarmıha asılan suçlulardan biri, "Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar," diye küfür etti. Ne var ki o bir suçlu onu azarladı. "Sen de Tanrı korkusu dama yok," diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Ve en güzel ayet burası. Sonra İsa kendi egemenliğine girdiğinde "beni an," dedi. İsa ona, "sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Bu hikayeden bize çok gösteriyor ama ben ilk önce 3 şey dikkat çekmek isterim. Birincisi şu, İsa en düşük, en kötü durumdayken hala başkalara umut verdi. Hala onlarla ilgiliydi. Onlara baktı. Umut onlara verdi. Ve her durumdayken böyle yaptı. İkinci şey şu, İsa'nın sözlerine göre "beni an" diyen suçlu kesinlikle Allah'ın yargısından, cehennemden kurtarıldı. İnanıyor musunuz bunu? Bu adam bile kurtarıldı ve kesinlikle. O suçlu, suçu yüzünden cennet için layık değildi. Ama suçsuz bedenini feda etmesi aracılığıyla İsa onun suçunu alıp kendi suçsuzluğuna verdi, ona verdi. O zaman bu adam cennete gidiyor ve orada sonsuza dek İsa ile yaşayacak. Hamdolsun. Üçüncü şey bu. Birinci suçlunun sorduğu gibi İsa kendisini istediği anda, her istediği anda çarmıhtan kurtarabilirdi. Ama bu değiş tokuşun gerçekleşmesi için, yani günahların cezasını ödemek için, onun çarmıhta ölmesi lazımdı ve bu yüzden ölümüne kadar orada asılı kaldı. Seçerek orada kaldı. Bunlar düşünerek sorularıma geçeceğiz. Birinci sorum oldu. Kurtarılmak için benim ne yapmam gerekiyor? Bazı insanlar diyor ki İsa veya Tanrı, Allah ne derseniz deyin ama İsa yalnız iyi insanları kurtarıyor. Yalnız iyilik yapan kişileri, kendisini düşünmeyenleri, başka insanlara yardımcı olanları kurtarabilir. Ve bu yüzden kurtulmak için iyilik yapmaya çalışıyorlar. Gerçekte İsa sadece layık olanları kurtarmıyor. Hamdolsun. Çünkü ben layık değilim. Öyle olsaydı, sadece layık kişi olsaydı, hiç kimse kurtarılmazdı. İsa cennete girince çok şaşı olacaktı. Herkes nerede? Kutlaması yok mu? Çünkü bomboş bir yer olacaktı. Herkes cehennemde kalacaktı. Ama öyle değil. Birkaç ayet okumak istiyorum. Romalılar 3'ten. Doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı. Tümü yarasız oldu. İyilik eden yok. Tek kişi bile. Birazdan sonra 23. ayet. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldık. Ve bu çarmı üzerindeyken kurtarılan kişi aslında suçludur. Suçludur. Ona hakkında pek fazla bilgimiz yok. Sadece şu biliyoruz. Suçlu. Değil mi? Suçlu. İsa. Seni iyi şeyler yaptığın için kurtaracağım demedi. Tabii. Yok, aslında çok net bir şekilde bu hikaye gösteriyor yani. İsa suçluları kurtarabilir ve kurtarmak istiyor. Hikayedeki iki suçlu aslında hepimizi temsil ediyorlar. Hepimiz İsa çarmıhın önündeyken suçlu idik. Peygamber Yeşaya'da yazılır ki, nasıl kurtuluruz? Hepimiz muda olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Ama İsa bir ticaret adamı değil. Ticaret adamı olmak iyi bir şey, kötü değil. Ama İsa bir ticaret adamı değil. İsa, sen iyilik yaptın, bu yüzden satın almak bir şekilde kurtuluş vereceğim demiyor. Yani böyle olsaydı benim bakalıma gelince neyi satıyorsun diyecekti ve ben mazerim yok, iyi yaptıklarım yok diyecektim. İsa onun kurtuluşuyla beni bırakacaktı. Ama böyle değil. Ticaret adamı değil. Bir kurtarıcı. Bize kurtuluş veriyor. Satmıyor. Çok sembolik bir şekilde İsa'nın solu, benimle gel, solu, İsa'nın solu, sizin sağınızda. İsa'nın solu ve de sağında çamaha gerilmişlerdi. Çünkü İsa'nın ölümü ile insanlığa ayrıştı. Hepimiz suçluyduk ama soldakileri kurtarmıyor, sağdakileri kurtarıyor. Peki neden? Onlar arasında ne fark var? İkinci sorum bu. İsa ne sebeple insanları kurtarıyor? Başka bir şekilde sorabilirim. Kurtarılanlar kim? Yani şunu söyleyeceğim. Çok net bir şekilde İsa'nın teklifi herkese açık. Hepimize açık. Bizim günahlarımızı alacak. Yani almak istiyor. Bize kendi süzlüğünü, kendi kutsallığını vermek istiyor. Bu teklif ile geliyor. Bu inanılmaz değiş tokuşu yapmaya hazır. Kimseyi hariç tutmak istemiyor. Çünkü bizi, hepimizi seviyor. 1. Timoteus mektupta Pavlos yazıyor ki, o bütün insanların kurtulup geceyin bilincine erişmesini ister. Fakat kurtarması için teklifine katılmak zorundayız. Bazıları soldaki suçlu gibi bunu kabul etmiyor. Eşim gelebilir misin? Eşim gelecek, örnek olacağız. Biz hepimiz çamata önündeyken hepimiz suçluyuz. Aynı durumdayız. Ama bazılarımız sağdaki tarafından geçeceğiz. Kurtarılacağız. Bazılarımız sol tarafından geçeceğiz. Ama neden? Neden bunu seçeceğiz? Neden? Neden? Ama ayrıştık. Tamam mı? Birkaç sebep olabilir. İsa'nın gücü bu değiş tokuşu yapmaya yetmez. Böyle düşünebiliriz. Böyle düşünürsen soldan geçiyorsun. İsa'ya yapamaz. İkincisi, bu kurtuluşa ihtiyacınız olmadığını sanabiliriz. Ben kurtuluş ihtiyacım yok diyebilirler ve soldan geçebilir. Gurur nedeniyle yardım almak istemeyenlerden olabiliriz. Böyle olursa soldan geçiyorsun. Ama bunlar bizim İsa'nın teklifini kabul etmemizi önlerse, İsa'nın sol tarafından kalacağız, suçluluğumuz da Allah'ın yargısına uğrayacağız. Çok önemli bir şey. Başka sebepler var mı? Neden kişiler soldan geçiyorlar? Çok fazla var. Ben 3 şey düşündüm. Söyleyebilir misiniz? Belki hepsini söyledim, bilmiyorum. Evet, bekleyebilirim. Ya yarın yapacağım. Böyle dersen soldan geçiyorsun. Evet, düşünmüyorlar. Oh, fark etmez. Ve soldan geçiyorlar. Ayrılmıştık. Çağma tarafından. Çok teşekkür ederim eşim. Gel bu sağdan geç. Benim çok teşekkür ederim. Oturabiliriz. Tamam. Onun teklifini kabul edersek sağdaki suçlu gibi oluruz. İsa bizim kurtarıcımız olur. Allah'ın yargısını onun suçsuzluğunda karşılayacağız. O zaman hiç korkmamız gerekmiyor. Çünkü çamata İsa bizim günahlarımızı alıp kendi bedeninde onları öldürdü ve artık onların etkisinden kurtulduk. Sağdaki suçlu gibi Allah'ın egemenliğine gireceğiz. Hamdolsun. Heyecanlıyım. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım. Evet. İsa'nın sevgisi işte o kadar güçlü ve bunu ilan ediyor. İsa'nın teklifi kabul edersen, senin için her gereken şeyi yapacaktır. Her şey. Sadece sağdan geçmem lazım. Bu yüzden eğer bir kişi sana gerçekten kurtarılmak istiyorsan, şunu da yapman lazım derse, o kişiden kaç. Çünkü İsa yalanca söylüyorlar. Riske gireceğim şimdi. Çünkü örnekler vereceğim ve tehlikeli örnekler olacak. Ama giriyorum. Birkaç örnekler. Bir kiliseye katılmak iyi ve faydalı bir şey. Gerçekten. Ama kurtarılmak için gerekmiyor. Siz buraya tekrar hiç gelmezseniz ve de internette dinlersen ve kiliseye hiç gelmezseniz hala kurtarılabilirsin. Çünkü o sağdaki suçlu adam kiliseye gitti mi? Hayır, gitmedi ama hala kurtarıldı. Belli, net, tehlikeli. Para konusunda her zaman tehlikeli. Paranızı Allah'a sunmak için, sunmak yani iyi ve güzel bir şey. Allah'a çok değerli bir şey. Ama söyleyeceğim ki, siz hiçbir parası vermezseniz, Allah kurtarıldın. Çünkü bu suçlu adam para verdi mi? Tabii ki vermedi. Ama Allah tarafından kurtarıldı. Biraz daha derin gireceğim. Rabbin sofrasına. Çok ama çok iyi bir şey, değerli bir şey, güzel bir şey. Sizle paylaşmak çok seviyorum. Ama kurtarılmak için gerekiyor mu? Hayır demeliyiz. Çünkü bu adam yapmadı. Ama hala İsa birlikte cennette olacaktı ve bizim için oldu. Tamam mı? Tehlikeli, evet. Çünkü belki haftaya hiç kimse buraya gelmeyecek. Hiç kimse parası vermeyecek belki. Yani ama inanıyorum ki bu lütuf. Lütuf demedim ama evet. Lütuf demedim ama bu lütuftur. Her gerek yaptığı şey İsa tarafından yapıldı. İnanıyorum ki İsa yeni bir yaratılış yaptı. Sizin kalplarınızda yeni bir istekler koydu. Ve bu yüzden buraya gelmek istiyorsunuz. Paylaşmak istiyorsunuz. Allah'a minnettar olarak parasını sunmak istiyorsunuz. Bunla inanıyorum. Ama yoksa yapamazsanız bir şüphe olursa, şüphe demek istemiyorum, obstacle. Engel. Bir engel olursa ve gelmezseniz merak etme canım. İsa seni seviyor. İsa senin için her şeyi yaptı. Tamam mı? Çok net. Bu hikayeden çok net bir şekilde anlayabiliriz. Ama tehlikeli. Üçüncü soruya geçelim. Ben kurtarıldıktan sonra İsa benden neyi istiyor? Neyi bekliyor yani? Well, dedik ki değil mi? Bu adam ne yapabilir? Bazılarımız düşünüyoruz ki İsa beni kurtardı çünkü ben onun için bir şey yapabilirim. No. Şimdi onun beklentisine göre yaşamam lazım diyoruz. Şimdi onun standartlarına göre yaşamazsam belki beni artık sevmeyecek diye düşünebiliriz. Bakın, bu sağdaki suçlu İsa için tek bir şey bile yapabilir mi? Yok. Hayır, tabii ki. Ölmek üzere. Hiç şansı yok. Ama bu adam hala İsa tarafından seviliyordu ve kurtarıldı. İsa'nın sana hiçbir şekilde ihtiyacı yok. O Tanrı'dır. Anlıyor musunuz? Anlatabildim mi? Gerçekten özgür kılındaysanız İsa'nın merhameti sayesindedir. Bu suçlu adam kurtarıldıysa eğer bunlar doğrudur. Vaftizi yok. Rabbin sofrasını almadı. Hiç kimse bereketlemedi. Tanrı'ya hiçbir şey, ne para, ne zaman, ne iyi işlerini sunmadı. Sadece ve sadece İsa aracılığıyla kurtarıldı. Ve bundan başka bir şey yok. Hamdolsun. İsa bir kurnaz değil. Bir böyle yapmıyor. Şimdi bunu sizin için yaptım. Şimdi sen benim için bir şey yapman lazım. Böyle yapmıyor. Godfather gibi değil. Anlıyor musunuz? Bir kurnaz değil. Kurtarıcı. Lütuf var. Tamam. Dördüncü son sorum ve ondan sonra bitireceğim. İsa beni gerçekten kurtardıysa neden zorlukları yaşıyorum? Düşünmüştüm ki her şey daha iyi olacak. Artık hayatım kolaylaşacak olacak ama bazen böyle olmuyor. Ve birkaç kişi düşünüyorlar ki asla olmuyor. Neden? Ve durumumda fark olmuyorsa hayatımda benim için ne değişti? İyi bir soru. Aklıma geldi çünkü doğru bir soru. Bazılarımız düşünüyoruz ki eğer artık Tanrı'nın istediği şekilde yaşarsam her şey mükemmel olacak. Hiç zorluk çekmeyeceğim. İşte bu durumda zorlukları yaşarken belki Rab artık beni sevmiyor diye düşünebiliriz. Belki yanlış bir şey yaptığım için Rab bereketini benden geri aldı. Böyle düşünebiliriz. İsa şunu dedi. Adımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çamahını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise ona kurtaracaktı. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Yani maalesef bu zorlukları yaşayacağız. Maalesef artık bu dünyada yaşadığımız lekesiz, zorluksuz olmayacak. İsa mükemmel Tanrı olarak acı çekti. Biz de acı çekeceğiz. Günahla dolu bir bozulmuş bir dünyada yaşadığımız için hepimiz acı çekeceğiz. Hem de kurtulmuş olmamıza rağmen. Suçlu adam gerçekten kurtarıldı değil mi? Evet, inanıyorum ki gerçekten Tanrı tarafından sevildi ama hala acı çekti. Sağdaki suçlu adam soldaki suçluyla aynı acıya çekti. Ama görebiliyor musunuz? İkisi de kendi ölümleriyle karşılaşırken arada ne kadar büyük bir fark var. Bu soldaki adam, suçlu adam, ölümden kurtarılmak istiyor. Sen Mesih misin? Kendi kurtar ve de ben. Beni kurtar dedi. Çamurtan. Ama neden bunu istedi? Çünkü onun için ölüm korkuyla, utançla, bilinmezlikle dolu bir şey. Tabii ki kaçmak istedi. Oysa sağdaki suçlu adam için bunların yerine umut vardı, sevinç vardı. Kısa bir süre orada kalacak ve ondan sonra İsa ile birlikte cennette olacak. Çok fark, büyük fark var. Hristiyanlar, yani İsa'ya Tanrı ve kurtarıcı kabul edenler umutla yaşıyor ve ölüyor. Her zor durumda İsa'ya güvenebiliriz. O değişmez ve o sayesinde cennete gireriz. O umutla yaşıyoruz her gün, her zorlukla. İbraniler 12, önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utanca hiç şey sahip çamıta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün yazılır. İsa bu umudu vermek için sevinçle yaşadı ve öldü. Aynı umutta bulunduğumuz için İsa gibi davranabiliriz. İsa en zor, en yalnız durumdayken sağdaki suçlu için bile merhamet vardı. Umudunu paylaşabildi. Çünkü o anda içinde bulunduğu durum onu bağlamazdı. Sonuçta gelecekte suçlu olan o adam, Rabbin gelecek olan egemenliğinde bulunmak hakkını kazandı. Bizim için de umut işte oradadır. İsa sonunda. İsa suçlu adamı kurtardı. Çünkü kurtarılmaya ihtiyacı vardı. İsa benim kurtarıcımdı çünkü benim suçlu olduğum için kurtarılmaya ihtiyacım vardı. İsa sevdiği için ve istekle suçlu adamı kurtardı. Bu kurtuluş onun yaptıklarına göre ya da yapacaklarına göre değildi. İsa aynı şekilde beni seviyor ve istekle beni kurtardı. Suçlu adam İsa'nın teklifini kabul ederek kurtarıldı. Yani çamıta önünde seçti ve kurtarıldı. Ben de İsa'nın teklifini kabul ederek suçlarımı ona veriyor, onun kutsallığını alıyorum, böyle kurtarıldım. Ve İsa bizi kurtarıp ondan sonra yalnız bırakmıyor. Çünkü İsa bir cimri biri değil. Çok cömert. Biz ilk önce yaşadı, zorluktan geçti, örnek oldu ama daha var. İsa cennete girince bize kutsal ruh gönderdi. Ve aynı kutsal ruh, onun da aynı kutsal ruh bize gönderdi. Cömert hepsini bize veriyor. Kurtarıcım zor zamanları yaşarken bile umut verebildiği için ben de acılarla yaşarken onun umudunu paylaşabilirim. Ben yapabilirim. Bu umut sayesinde en zor zamanlardayken bile İsa gibi etrafımdaki kişilere iyi davranabilirim. Bu umut ve müjdeyi onlarla paylaşabilirim. Ve son söz, bu yüzden yarın iş hayatında zor bir durumla karşılaştığında bu suçlu adam hatırla. Ailenle zor zamanlardan geçerken hatırla bu suçlu adamı. sen bu anlatılanlardaki gibi her türden zor durumda umutla yaşayabilirsin. Çünkü umudun var, geleceğin var, kutsal ruh var, cennette İsa ile yerin var, kurtarıcın var, İsa Mesih.